Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 53. Ayrım. Birkaç savaş gemisinin koruması altında, ticaret gemilerinden kurulu bir Yunan konvoyunun Ege Denizi'nden geçerek Kıbrıs'a yol aldığı hakkında bir bilgi alındı. Konvoyun savaş araçları ve asker taşıdığı tahmin ediliyordu. Bu konu bütün gün ve gece genelkurmayı uğraştıracaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18.20'de açık oturuma geçildi. Bütün parti temsilcilerinin imzaladığı bir önerge ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne meclisin güven ve takdir duygularının bildirilmesi kabul edildi. Başbakan Ecevit, milletçe gösterilen birliği övdü. 14 ilde sıkı yönetim ilan edilmesi de oy birliği ile kabul edilerek meclis görüşmeleri 19.08'de sona erdi. 4 DC-9 uçağı yerel saatle 18'de Bingazi'nin Vilesu Havaalanı'na yaklaşmıştı. Burası eski bir Amerikan üssüydü. Hava kontrol görevlisi teknik bilgi verirken araya "Hoş geldiniz" sözünü de sıkıştırdı. Arka arkaya alana indiler. Libyalılar 4 uçağı alanın arkasındaki büyük hangarlara aldılar. İhtiyaç listesi daha önce bildirilmişti. Malzemeleri teslim alacak Türkler alanda kaldı. Uçuş ekiplerini dinlenmeleri için şehirde lüks bir misafirhaneye götürdüler. Gece boyunca uçaklara toplam 75 ton 2.75 ve 5 inçlik roketler, uçaklar için motor yağı, napalm malzemesi, 20 milimetrelik top mermisi yüklenecekti. Sabah erkenden Vilesu Havaalanı'ndan ayrılıp Ankara'ya döneceklerdi. Dipnot 431. Ertesi gün Libya'ya bir uçak daha yollanacak. Bu bilgileri pilot Mehmet Şentürk'ün açıklamalarından aldım. Bir internet sitesinde Taner Baytok'a dayanılarak Bakan Deniz Baykal ve diplomat Taner Baytok'un da uçaklarla geldiği, Türkiye'ye Kaddafi'nin özel uçağı ile döndükleri açıklanıyor. Kor General Hulusi Kaymaklı, Libya'dan uçaklar için motor yağı, napalm malzemesi, 20 milimetrelik top mühimmatı, İran'dan roket lansırlar, Pakistan'dan mühimmat ve sağlık malzemesi teslim alındığını yazıyor. Pilot Şentürk'ün Libya yardımı hakkında verdiği bilgiyi genişletiyor. M. Remzi Gökhan, adı geçen eser, sayfa 250. Türk komutanlar gündüz ateş etmekle yetinen Rumların gece hücuma geçeceklerini tahmin ediyor, buna göre önlemler alıyorlardı. Rumların kuvvet topladıkları sezilmekteydi. Dipnot 432. Emekli Tümgeneral C. Evcil'e göre Rumlar 20 Temmuz günü saat 13'te yığınaklarını tamamlamışlardı. Ama saldırmaya cesaret edememiş, saldırmak için geceyi beklemişlerdi. Saat 13 ile akşam arasında Türkler üçgen bölgeye 4 tabur indirmiş, paraşütlere bağlanmış ağır silahları atmışlardı. Rumların sonuç almaları artık çok zordu. Rumlar akşam hava kararınca üçgen bölgeye 4 yandan genel hücuma geçeceklerdi. Buna hazırlanıyorlardı. Türklerin işini bu gece bitirmek amacındaydılar. Silah altına alınan yedeklerle çok güçlenmişlerdi. Bir hazırlık olarak hava kararmadan önce Bilelli köyünün batısındaki Kulaksız Tepe'ye hücum ettiler. Tepeyi bir mücahit bölüğü koruyordu. Mücahit taburunun komutanı bölüğe yardım için bir takım mücahit yolladı. Takım daha yoldayken kalabalık Rum hücumu karşısında tutunamayan mücahit bölüğü Kulaksız Tepe'yi boşaltıp geri çekildi. Rumlar tepeyi sağlamca işgal ettiler. Bununla yetinmediler. Yakındaki bir tepeyi daha ele geçirdiler. Böylece bir Rum birliği Türk cephesine bir kama gibi girdi. Savunma zinciri burada kırılmış oldu. Bu olay can sıkmıştı. Ama 9 tane C-130 nakliye uçağının görünmesi herkesi neşelendirdi. Yeni ağır silahlar getirmişlerdi. Dev kartallar gibi geldiler. Hava indirme tugayının paraşütlere bağlanmış ağır silahlarını ve mühimmatlarını Kırnı çevresine attılar. Sonra doğuya dönüp uzaklaştılar, gözden kayboldular. Atılan yükleri toplama ve dağıtma müfrezesi hemen harekete geçti. Komutanlar bu silahlara bu gece çok ihtiyaç olacağını söylemişlerdi. Ateş altında yükleri bulup açmaya başladılar. Müfreze komutanı yüzbaşı, hava kararmadan silahları ve malzemeleri birliklere yetiştirmek için oradan oraya koşup duruyor, askerleri hızlandırmaya çalışıyordu. Bir havan mermisi yanı başında patladı. Yüzbaşı kırılıp düştü. Bir daha kalkamadı. Ağır yaralanmıştı. Boğazköy'deki sağlık istasyonuna taşındı. Müfrezede bulunan assubay kendiliğinden komutayı üstlendi. Assubay ve askerler çok sevdikleri komutanları için ağlayarak yükleri aramaya, açmaya devam ettiler. Saat 19'da bu kez helikopterler büyük gürültüyle çıkageldiler. Son olarak Nevşehir Jandarma Komando Taburunu getirmişlerdi. Kırnı bölgesine indirdiler. Tabur 500 kişiydi. Rumlar ateşe başladı. Gelenler kendilerini anında savaşın içinde buluyorlardı. İlk adımda birkaç kişi vuruldu. Helikopterlerin bir daha gelişi karanlığa kalacağı için çubuk taburunun taşınması ertesi güne bırakılmıştı. Jandarma taburu yedek birlik olarak ortada bir yerde tutuldu. Ateş altında siper kazarak yerleştiler. Komutan, binbaşı Hasan Cemil Erdem, "Asker yemeğini yesin, belki sonra vakit bulamayız. Su da idareli kullanılsın," dedi. Sırt çantalarında akşam için yiyecek vardı. Herkes karnını doyurdu. Çok terlemişlerdi. Tuz tabletlerini de aldılar. Bu gece iki yerde savaşa katılacaklardı. Yunan alayı, Türk alayının Ortaköy ve Gönyeli mevzilerine ateş yağdırmaya devam ediyordu. Yeni toplar gelince ateşi daha da artırdılar. Türk mevzilerinde ve mevzilerin çevresinde ard arda patlayışların seslerine dayanmak zordu. Durum daha çok gerideki bazı karargah subaylarını sarsıyordu. Mevzilerde bulunanlar ölümle köşe kapmaca oynadıkları için sarsılmaya ayıracak vakitleri yoktu. Uçaklar hücum etseler Yunan alayını ezerlerdi. Ama bu ilk gündü. Dört bir yana yetişmek, özellikle inen ve çıkan birlikleri korumak, kollamak, belirlenen askeri hedefleri imha etmek zorundaydılar. Dipnot 434. Magosa, Larnaka, Limassol, Baf, Yeşilırmak, Erenköy ve bunun gibi birçok yer Rumların hücumu altındaydı. Buralarda uçak desteği istiyorlardı. Ancak birkaçına yardım edilebildi. Bu yüzden Yunan alayına fazla zaman ve uçak ayrılmamıştı. Biraz sonra hava kararacak, uçaklar alanlarına dönecek, uçak sesleri kesilecekti. Pilotlar bugün dört kez yakıt ve cephane yenileyip gelerek ara vermeden savaşa devam etmişlerdi. Bu görev çelikten sinir, demirden beden, mangal gibi yürek, hiç yorulmayan dikkat, üstün ustalık istiyordu. Özellikle Yunan alayı dört gözle uçakların gidip de sabaha kadar dönemeyecekleri güzel saatleri beklemekteydi. Hava kararınca tanklar ve zırhlı arabalarda gelecek, Türk alayının tepesine binecek ve işini bitireceklerdi. Yardımcı birlikler, tanklar, toplar, tankerler karaya çıkmışlardı. Son çıkarma gemileri de esenlikle plajdan ayrılmışlardı. Topçu taburunun bataryaları uygun yerlere yerleşerek Rum ateş odaklarına, doğudaki ve batıdaki Rum birliklerine ateş etmeye başlamışlardı bile. Türk toplarının gürlemesi birliklerin moralini yükseltti. Tanklar da arkadaki köyün evleri arasında toplanmışlardı. Doğudaki ve batıdaki hedeflere topluca ateş etmeye hazırlanıyorlardı. Bu gece yarısı 2. Komando Taburu'nun 50. Alay'ın öncüleri ile buluşmak için uçurumdan aşağı ineceği biliniyordu. Bunun için öncülerin Girne yönüne, Zeytinli'ye kadar ilerlemeleri gerekiyordu. Bunu başarmalıydılar. Çıkarma gemileri düzen içinde uzaklaşıyorlardı. Konvoy hava kararırken Mersin'e hareket edecekti. Saatte 5 millik hız ile ancak 2 gün sonra dönebilirlerdi. Bu kez bir Tugay ve 15 ağır tankla döneceklerdi. Kıbrıs'taki birliklerin işte o saate kadar direnmeleri şarttı. Bu gece uzun ve amansız bir gece olacaktı. Magosa taburunun mücahit sayısı 1000'e ulaşmıştı. Dipnot 435. Magosa mücahitlerinin silah durumu şöyleydi. 57 tabanca, 341 piyade tüfeği, 26 otomatik tüfek, 34 makineli tüfek, 13 roket atar, 18 havan, 6 geri tepmesiz top, 314 Sten, 203 Thompson. Sancaktan Gazili'ye, Maus'a, sayfa 91. 70-80 yaşındaki dedeler de görev istiyorlardı. Havan atışları yıkımlara ve yangınlara yol açıp duruyordu. Şehri yangın ve barut dumanı kaplamıştı. Surun korunmalı bir köşesinde hastane açıldı. Bu hastanede durmadan çalışacak yurtsever doktorlar arasında Doktor Derviş Eroğlu, Doktor Ertuğrul Hasipoğlu, Doktor Ali Atun, Doktor Kelami Atun da vardı. Dipnot 436. Derviş Eroğlu şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Anıları için M. Remzi Gökhan, sayfa 38-40. Doktor Ertuğrul Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı. Yurdu için kan, ter, göz nuru dökmeyen yoktu ki, birkaç Doktor Ali İhsan'ın dışında. Rum birlikleri kalenin üç kapısını zorlayarak içeri girmeye kalkıştılar. Başaramadılar. Elektriği kestiler. Kurtuluşa kadar Magosa geceleri karanlıkta kalacaktı. Bu kez kale dışındaki Türk kesimlerine taarruza başladılar. Karakol bölgesindeki halktan ve mücahitlerden haber alınamıyordu. Bir tankın ateş ederek karakol bölgesine ilerlemesi kale içindeki mücahitleri çok kaygılandırdı. Bir bölük ve iki takım mücahit kaleden dışarı çıkarak karakol bölgesini saran Rumlara taarruz ettiler. Rum birliği halkı bırakıp mücahitlerle savaşa tutuştu. Halk bu durumdan yararlanarak gündüz kale içine kaçtı. Bu çaba üç şehite mal olmuştu. Bu sırada Namık Kemal Lisesi'nin çatısına çıkan Rumların kadınlara ve çocuklara, anne kucağındaki bebeklere ateş ettikleri gözlendi. Beddua sesleri, Allah'tan ve Türkiye'den yardım isteyen feryatlar yükseldi. Namık Kemal Lisesi'nin çatısına Yunan bayrağı çekildi. İzleyen mücahitlerin gözleri yaşardı. Lise çevresindekiler ile Evkaf apartmanında oturanlar çok huzursuzdular. Silah ve bomba sesleri çocukları korkutuyordu. Rumlar mücahitleri aşıp gelemiyor ama uzaktan pencerelere ateş ediyorlar, camlar bomba gibi patlayıp dört bir yana dağılıyorlardı. Apartmandaki herkes orta kattaki bir dairede toplandı. Bir mücahit barış gücünün otobüslerle gelip hepsini kale içine taşıyacağını bildirince halk ümitle aşağıya indi. Arka kapıda toplandı. Çevredeki Türkler de geldiler ama otobüsler gelmedi. Hava kararıyordu. Ateş daha yoğunlaşmıştı. Surların üzerindeki mücahitler Rumları sindirmek için ateşe başladılar. Kale kapısı uzakta değildi ama bir sıra dikenli tel yolu kesiyordu. Dikenli tellerin önünde biriktiler. Havada kurşunlar uçuşuyordu. Vurulmamak için yerlere kapandılar. Kadınlar yüksek sesle dua ediyorlardı. Arkadan yürüyün sesleri geliyordu ama nasıl yürüyeceklerdi? Dikenli telleri aşamıyorlardı ki. Bir mücahit koşarak geldi, olanca gücüyle telleri tutan direklerden birine yüklendi. Direk kırıldı, teller yere serildi. Yaşlılar ve kadınlar dikenli telleri rahatça açsınlar diye dikenli tellerin üzerine yattı. Haydi koşun! Dipnot 437. Yusuf adındaki bu mücahit dikenli tellerin üzerinde yatarken vurulup şehit olmuştur. Dikenli telleri atlayarak mermi yağmuru altında koşmaya başladılar. Buradan kale kapısına 80 metre mesafe vardı. Ama 80 metrelik mesafe uzadıkça uzuyor, bir türlü bitmiyordu. Sağlamlar vurulanların koluna giriyor, sürüklüyorlardı. Vurulan bir bebek ağabeyinin kucağında öldü. Kale kapısındakiler bağırıyorlardı. Koş, koş! Sonunda kapıya ulaşıp kaleye girdiler. Yaralılar, zor soluk alan yaşlılar, hastalar hemen hastaneye alındı. Rum birlikleri kale dışındaki Baykal ve Sakarya adlı Türk kesimlerini de sarmış, kale ile bağlantılarını kesmeye çalışıyorlardı. Buralarda toplam 3000 kadar Türk vardı. Mücahitler Baykal ve Sakarya bölgelerini olağanüstü bir yiğitlikle koruyorlardı. Ama bu direniş ne kadar sürebilirdi? Kadınlar ve çocuklar çaresizlik içinde bir mucize bekliyorlardı. Dışarıdaki bütün Türklerin gece yarısı gizlice kalenin içine alınmasına karar verildi. Kadın, erkek, yaşlı genç, çocuk, hasta, sakat, bebek, binlerce insanın Rumların içinden gizlice geçerek kaleye girmesi mümkün müydü? Mümkündü. Hava kararırken Korgeneral Nurettin Ersin ile kurmayları ve Tugay komutanları toplandı. Kısa bir değerlendirme yaptılar. Çakmak kuvvetinin hemen hemen kayıpsız karaya çıkarak kıyı başı oluşturduğunu dolaylı olarak öğrenmişlerdi. Üçgen bölgeye de paraşüt ve Bolu komando tugaylarının dörder taburu pek az kayıpla indirilmiş, önemli bir hava başı elde edilmişti. Bir tek nakliye uçağı, bir tek helikopter kaybedilmemişti. En zor görünen aşama başarı ile gerçekleştirilmişti. Şimdi sıra. Santral başındaki genç heyecanla Ataktepe'ye yerleştirilen kramportörle bağlantı sağlandığını bildirdi. Konuşmayı bırakıp telefonun başına koştular. Hava kararıp uçaklar çekilince Rumlar ve Yunanlılar dört bir yandan genel hücuma geçeceklerdi. En kritik ve sonuç alıcı yerleri ele geçirmeyi düşünüyorlardı. Bunun için yavaş yavaş gerekli birlikleri ve silahları bir araya getirmişlerdi. Sabahki şok hali geçmişti. Kuzeyde Darboğaz'ı, güneyde Türk alayının Gönyeli mevzilerini ele geçirmeyi, Lefkoşa Darboğaz yoluna çıkarak geliş gidişi kesmeyi, böylece Türk birliklerini birbirlerinden ayırıp teker teker yok etmeyi planlamışlardı. Kıbrıs'ta yaz saati kullanılmıyordu. Saat 19.30'da gün kararmaya başladı. Hava kararır kararmaz Yunan alayına uçaklardan kurtulan 9 T-34 sağlam tank ile birkaç zırhlı araç yollandı. Geri gönderilen süresini doldurmuş 500 asker karaya çıkmıştı. BAF'ta bekletiliyorlardı. Onlar da ışıkları sönük otobüslerle Yunan alayına yollandı. Sakatlanan 4 tankı da onarmışlardı. Topları çalışmıyordu. Buna karşılık kulelerindeki makineli tüfekleri yenilemişlerdi. Görüntüleri bile korku vermeye yeter diye düşündüler. Ellerinde kalan bu 4 tankta batıdan üçgen bölgeye saldıracak 2 Rum Milli Muhafız Birliği'ne bölüştürüldü. Türkler de gece yarısı 3 yere Darboğaz'ın doğusundaki Rum Bozdağı'na, Keskin Sırt ile Yanıktepe üzerinden Karmi Ormanı'na, Beşparmak Dağı'ndan aşağıya Zeytinlik ve çevresine hücum etmeyi planlamışlardı. 3 taarruz da yapılamayacaktı. Dipnot 439. Türk-Yunan alayları Saint-Hilaryon ve Bozdağ savaşlarını biraz genişçe, üçgen bölgedeki öteki hücumları özet olarak anlatacağım. Savaşları bölmeden, ayrıntıya kaçmadan aktarmaya çalışacağım. Ek olarak 20-21 Temmuz gecesi ile ilgili olarak Çakmak Kuvveti ile Magosa'yı da anlatacağım. Bu mücadelelerin bazıları 21 Temmuz sabahı da devam etmiştir. Yeni bir güne girilmiş olmasına rağmen anlatımı kesmedim. 20-21 Temmuz gecesi Atina, Ankara ve Washington, New York'a da uğradıktan sonra 21 Temmuz gününü başlatacağım. 53. ayrımın sonu. Sayfa 379. Devamı 54. ayrımda.